Podcast dinle.
Ben İknur Yılmaz. Ukrayna ve Rusya Savaşı dünyanın tek gündem maddesi haline geldi. Üçüncü Dünya Savaşı mı çıkacak soruları yanıt aramaya başladı. NATO, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa nasıl bakıyor? Biz soruyoruz, Profesör Doktor Ali Poyraz Gürson yanıtlıyor. Hoş geldiniz hocam yanımıza.
Kolay gelsin.
Sağ olun, nasılsınız?
İyiyim, teşekkürler. Sen de iyisin İknur.
İyiyim, ben de teşekkür ederim. Hocam başlayayım mı sorularıma?
Tabii ki, tabii ki.
Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 5. günündeyiz. Avrupa'nın başından beri gerçekleşmesine ihtimal vermediği, Putin'in ise sürekli vurguladığı savaşı seyrediyoruz şu an. Birçok soru var konuya ilişkin ama ben en çok merak edilenden başlayayım. Savaşı emperyalist amaçlı NATO mu, emperyalist amaçlı Rusya mı çıkardı?
Tabii burada şimdi büyük bir oyun var. Kurgu Anakonda gibi Rusya'yı sıkıştırmaktı. Artı tabii ki NATO üyesi ülkelere baktığımızda sayının Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra sürekli artmakta olduğunu görüyoruz. En son işte üye sayısı 30'a çıktı ve bir şekilde bu Ukrayna'nın da dahil edileceği düşüncesi uyandırıldı ve aslında ABD başından itibaren o hegemon olduğu 11 Eylül sürecinde bile Karadeniz'de bulunamamanın verdiği şeyle Karadeniz'de olmak için her tür gayreti sarf etti. Yalnız burada tabii Ukrayna halkı şimdi büyük bir zulümle karşı karşıya kaldı ve gerekli desteği zamanında alamadı veya o destek bilerek verilmedi. Şu an çünkü bir hafta önce işte bu olay başladığında daha Donetsk, Luhansk bağımsızlıklarını tanıyorum dediğinde devlet başkanı bir anda yaptırımlar bir hafta önce alınsa kararlar artı şu anda biliyoruz ki Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi hem uçuşu yasakladı hem de silah yardımında bulunuyor ve vekalet savaşına dönen bir iç savaş başlangıcı izliyoruz. Umarım en kısa sürede ki Rusya'nın da beklentisinin dışında bir Ukrayna direnişiyle karşı karşıyayız. Burada tabii bunu söylemek çok üzücü ama bizim iki devletle de Karadeniz'in sulh salahı açısından iyi ilişkilerimiz var. Stratejik seviyeye çıkabilecek ilişkilerimiz var. Tabii şu anda bütün dünyanın yaptırım uyguladığı bir Rusya var karşımızda. Bir hafta içinde olağanüstü günler geçiriyoruz ve 3. Dünya Savaşı mı çıkacak veya dün akşam işte haber ajanslarına düşen Putin'in nükleer gücünü de hatırlatan cümleleri tüm dünyayı alarma geçirmiş vaziyette. Kim çıkarttı, ilk kim başlattıdan ziyade Rusya'nın büyük bir tuzağı bu bugünün şeyi değil 20 yıl içinde çekildiğini ifade etmek isterim.
Hocam bu bahsettiklerinize yönelik sorularım var benim de ama sıra sıra gideyim. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Kiev yönetimi sosyal medyadan yakalanan Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı. Askerlerden bazıları tatbikat var dediler, o yüzden geldik. Bizi kandırdılar, biz savaşmak istemiyoruz ifadelerini kullandı. Bu açıklamalara ne diyorsunuz?
Şimdi dün Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilcisinin konuşmasını da hep beraber izledik. Bir hat kurduğunu ve Rus annelere işte asker olan, Rus askeri olan oğullarına ulaşabileceklerini söylüyorlar. Kiev, Moskova için her zaman önemliydi. Bütün Slavlar şu anda aslında Kiev'de buluştular ve hangisinin gerçek Rus olduğu bile şu anda belirsiz olan aslında şu an çünkü Kiev'in durumunu özellikle belirtmek gerekiyor. Çünkü Slav halkları daha sonra Moskova'yı kurdular. Yani Kiev Moskova'dan da önce var olan bir şehir ve aslında Ruslar orijiniyle savaşıyorlar ve çok derin akraba ilişkileri işte SSCB dağıldıktan sonra tabii Ukrayna'yı hiçbir zaman bağımsız bir ülke ve devlet olarak görmeyen bir Rus federasyonu, Rusya Federasyonu var. Ukrayna çünkü bu şeyde Batı ile birlikte hareket etme niyet ve iradesini ortaya koydukça Putin orayı hep kendi arka bahçesi olarak gördü ve yönetimi de her zaman değiştirip müdahale edebileceğini düşündü. Gürcistan'ın işte Gürcistan'da yaşanan 2008'deki kriz, keza 2014'te Kırım'ın ilhakı da Putin'i yüreklendirdi. Yani çünkü Batı'dan pek cılız yaptırımlar, cılız sesler çıkmıştı ki gerçi o cılız demek de biraz şey çünkü Rus ekonomisi %100 etkilenmişti 2014'teki yaptırımlardan da zaten Rus Dış Bakanı da biz yaptırımlara alışırız derken bunu söylüyor. Tabii onlar da kendi cephesinden iktisadi anlamda tedbirler alarak bugüne geldik. Rusya da çünkü ciddi bir rezerv biriktirdi. Artı sivil sisteminden bugün çıkartıldı ama işte enerjiyle ilgili alanlarda Almanya'nın esleri vardı, orada istekleri vardı ve kaynak bağımlılığı açısından da Rusya'ya bağımlı oldukları için Avrupa Birliği'nin aslında ABD'nin öncülüğünde hareket ettiğini görüyoruz ve tabii burada olan şu anda Ukrayna'daki askerler ve Rus askerleri oluyor. Ukrayna savaşı değil de Putin'in savaşı olarak anlamlandırmak herhalde daha iyi bir çerçevelendirme sunacak. Çünkü bunu Rusya'daki halkın Kırım'ın ilhakına yönelik verdiği destekle karşılaştırdığımızda %70'lerde idi Kırım için destek. Şu an %20'lerde olan ve bütün şehirlerinde binlerce insanın tutuklandığı, protesto yürüyüşleri yaptıkları bir şey var ve Rusya'nın ben özellikle bu alana çekilirken bunu zaman gösterecek hangisinin hamlesinin satrançta doğru olduğunu ama büyük bir enerji ve yıpratma savaşına ben aylardır dahil olduğunu Putin'in gözlemliyordum ve tabii bu yüzyılda her şeyin işte online olduğu, iletişimin bu kadar yayıldığı bir yüzyılda komuta kontrol sistemlerini tarif etmek ve siyasi bir değişikliğe gitmek üzere başlayan harekat şu an çok başka bir seviyeye geçmiş vaziyette ve ben Rusya'nın Ukrayna'yı ve Ukrayna'nın direnişini ve kararlılığını anlayamadığı veya iyi analiz edemediği kanaatindeyim. Çünkü Donetsk ve Luhansk'la sınırlı kalsa, hadi güneyden denizi engelleyecek şekilde Odessa'ya bir abluka uygulayıp çıksa gene bu kadar şey olmayacaktı, infial uyanmayacaktı belki ama özellikle yönetsel değişiklik için Zelenski'ye bu ağır hamle çok ağır bir sonuca doğru, faturaya doğru ilerliyor. Ölümler, kayıplar çok fazla. Rus askerleri için de bir de sosyal medyada doğruluğu tabii teyit edilmemiş ama çok çirkin, insanı ürperten görüntüler de yayılıyor. Bu da bu yüzyılda Avrupa'nın göbeğinde hepimize ürküntü veriyor.
Hocam, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı açıklamalar ayrı bir gündem maddesi haline geldi. Putin, NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne atıfta bulunarak Rusya ordusunun caydırıcı gücünü özel savaş durumuna geçirmesini emrediyorum dedi. Elindeki nükleer silahı aktif edeceğine yönelik bir tehdit olarak algılandı. Bu söylemler tehdit olmaktan öteye geçer mi? Rusya nükleer gücünü kullanır mı? Bu bir nükleer savaş tehdidi mi hocam?
Şimdi Brejnev zamanında füze savaşları yaşanırken, nükleer tehdit maksimumken, bu SALT anlaşmaları yapılmadan önce Rus kamuoyunda yapılan analizler bunu Rusya'nın kullanmayacağı şeklindeydi ama şu anda ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamayı ve güvenlik seviyesini hangi seviyeye çıkarttığını dikkate alacak olursak Putin'in de bunu tek başına kullanma iradesine sahip olduğunu düşünürsek şu anda çok ciddiye almak durumundayız. Bunu kullanmayacak şeklinde ama şöyle bir şey var. Rus ordusunun büyük bir bölümü de şu an Ukrayna'da kendi askerleri o bölgedeyken böyle bir tehdit biraz havada kalıyor ama dünyanın diğer bölgeleri için şu an Avrupa'da da ABD'nin birçok nükleer füzesinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dünyanın diğer bölgeleri için de ciddiye almak durumundayız ama dediğim gibi kendi askerleri de bölgedeyken bunu ne kadar ciddiye almamız gerektiği zaman içinde anlaşılacak.
İngiliz Times gazetesinin bir iddiası var. Rus paralı asker grubu Wagner'in 400 askerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunduğunu, Vladimir Zelenski'ye suikast yapma hazırlığında olduğunu iddia etti. Bu iddialara ne diyorsunuz?
Şimdi bu zaten vekalet savaşı bir şekilde meskun mahalde muharebeye doğru dönecek. Ama zaten Ukrayna Devlet Başkanı'nın ilk açıklaması birinci hedefin kendisi olduğunu, ikinci hedefin de ailesi olduğunu ifade etmişti. Tabii çok önemli bir liderlik sergiliyor. Kendisinin başka ülkeye gitse bile artık liderliği tescillenmiş vaziyette. Dolayısıyla burada Rus Spetsnaz'ın da olduğunu veya Wagner adlı örgütün de orada olduğunu sanırım İngiliz medyası yazmasa da tahmin etmek zor değil. Bu tip şeylerde, bu tip özellikle siyasi hedefi belli olan bir şeyde evet oldukça ürpertici, korkunç ama ben İngiliz savaşının Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda propagandada neler yaptıkları ile ilgili birçok belgeye ulaşmış, okumuş bir akademisyen olarak bir propaganda faaliyeti olarak değil de ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum.
Çekilen uydu fotoğrafları var. Kiev'de yaklaşık 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu gözüküyor. Ukrayna halkı bu şiddetteki Rus güçlerine ne kadar direnebilir?
Şimdi meskun mahallede muharebe konusunda gerek hava kuvvetleri gerek tanklar aslında bir şekilde şimdi Almanya'nın işte 500'e yakın Milan tank savar füzesi ve Stinger füzesi gönderdiğini biliyoruz. Hollanda'nın kez de aynı şekilde yardımları var. Dolayısıyla meskun mahallede muharebeye dönerse bu şey çok kanlı bir savaşa döner ama Kiev'in düşmesi de şu anki verilen görüntülerle çok kolay gibi gözükmüyor. Tabii oradaki halkın savaşma azim ve iradesi bunu belirleyecek. Ben ilk baştan itibaren ifade ediyorum. Rusya Ukrayna ile gönül bağlılığını koparttı. Bu Rusya'ya çok ciddi. Yani bugün Ukrayna'yı ele geçirse, şu an yepyeni bir yönetim getirse dahi stratejik anlamda ne elde etmek için bu harekata giriştiğini anlayabilmekte zorlanıyorum.
Bağımsız ülke olarak tanınan Donbas bölgesine yakın bir şehir var, Harkov. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Rus birliklerinin sabaha karşı Harkov'a girdiğini açıkladı. Ukrayna'nın tamamı Rus askerleriyle kuşanacak diyebilir miyiz?
Şimdi tabii Rusya eninde sonunda bu savaşta galip gelecektir. Yani bu zaman alacak bir süreç. Belki çok yıpranacak Ruslar ama şimdi gittikçe bir sarmal bu. Gücü artırarak kullanacak. Artı söylemiş olduğunuz Harkov savunma sanayinin de önemli olduğu bir şehir ve Rusya'ya çok yakın. Dolayısıyla prestij anlamında da 70 kilometre mesafedeki bir şehri ele geçirememek Rusya'ya çok şey kaybettiriyor. Çünkü 5. günündeyiz muharebelerin. Dolayısıyla şu anda buraya süratle bir ele geçirme izleyebiliriz. Ama Dnieper nehrinin doğusunda işte Ruslar şu anda ne yapabilir diye değerlendirdiğimde işte değişik hedeflere doğru. Çünkü harp prensiplerine uygun bir harekat yürütmüyor şu anda. Ve dediğim gibi Dnieper nehrinin doğusuna doğru belki de daha fazla yer elde tutmaya çalışıp tarafsız bir bölge arada bırakıp işte batıyla şey arasında bir bölünmüş Ukrayna tasarlandığı düşünülebilir.
Ukrayna halkı Rus güçlerine karşı kendi imkanlarıyla Molotov kokteyli yapmaya başladı. Rus güçlerine karşı Ukraynalıların ömrü ne kadar olur? Sizin tahmininiz?
Şimdi burada yabancı savaşçıları da Zelenski davet ettiği için ki daha önceden giden var mı yok mu ki vardır mutlaka. Bu uzun bir hazırlık dönemini geçirdi ve aslında Ukrayna'nın coğrafyasını hep Afganistan değil burası dümdüz Ruslar şöyle yapar böyle yapar dendiğinde ben hep ormanlık ve şehire çekilen bir savaşta düzenli orduların ki 40 yıl öncenin taktiğiyle Ruslar şu anda savaşmaya gayret ediyorlar. Savaşın nevi değişti. Ruslar da bunu biliyorlar. İktisadi anlamda zor da oldukları için bence 600 milyar dolar rezerve olduğu söyleniyor ama harbin kendisi her gün bir maliyet oluşturuyor ve Rus tanklarının mesela lojistik desteği konusunda akaryakıtı nereden bulacağı veya bundan sonra kol düzeninde gidiyorlar. Hava durum arazi koşullarına baktığınızda da Hitler'in Napolyon'un düştüğü arazi tuzağına aynı zamanda Rusların da düşebileceğini çünkü meskun mahallede tank çok önemli bir etkin alet midir, silah mıdır o tartışılır. Artı bir hava kuvvetleri harekatı olsa bile bina gökdelen 10. katını vurdunuz, 3. katında yaşayanı ne yapacaksınız? Yani bu iş meskun mahalle çekildikçe Rusya'nın zorlanacağını düşünüyorum.
Hollanda ve Almanya gibi Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'ya uçak savar ve tank savar füzeleriyle askeri mühimmat yolluyor. Ukrayna'ya füze desteği verilmesi başından beri konuşulan 3. Dünya Savaşı'nı çıkarır mı?
Bu konuda tabii herkesin tereddütleri var ama asimetrik bir savaşa doğru ilerliyor. Dünya harp sanayi ve savunma sanayi açısından baktığınızda bunların hibe mi satın alma yoluyla mı verildiğini bilemiyorum ama neticesinde dünya ekonomisi için Ukrayna halkının aslında gözyaşlarıyla, kanıyla bir harp sanayinin canlandığını ifade edebiliriz. Tabii Milan tank savar füzeleri özellikle de Rus tankları için etkili olacaktır diye değerlendiriyorum. Artı daha önceden verilen füzeler kişi başına, tek başına birey olarak kullanılabilecek sistemlerdi. Dolayısıyla onlarda bile bayağı ağır tank zayiatı verdiğini görüyoruz Rusların. Ve Stinger füzelerinde Afganistan'daki savaşı aslında SSCB için bitirtmiş füzeler. Dolayısıyla burada da helikopter ve işte diğer kayıpların hava vasıtalarının çok ciddi bir kayba ulaşacağını değerlendiriyorum.
Peki Putin'in bahsettiği ön koşulsuz müzakerenin kapsamı nedir?
Şimdi Putin'in konuşmaları ilk günden itibaren aslında hızlı bir sonuca doğru gitmek istediğini gösteriyor. Ve aslında barışa en fazla şu anda Zelenski'den fazla Putin'in ihtiyacı var. Çünkü yaptırımlar çok ağır ve gittikçe de Avrupa Birliği liderlerinin yaptığı açıklamadan da daha da ağırlaşacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla 30 yıldır biriktirdiği sermayeyi böyle bir alanda harcayan bir Rusya oldukça yıpranmış bir Rusya olacak ve bunun Afrika'ya, Doğu Akdeniz'e, Suriye'ye, Orta Asya'ya da etkileri olacağını düşünüyorum.
Hocam, Putin'in Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u görevden aldığı iddia edildi. Bu iddialara ne diyorsunuz?
Dünkü Putin'le beraber o armadasıyla toplantısını izlediğimde Şoygu'nun ve Gerasimov'un işte ekibinin aslında ben bunu bir canlı yayında da ifade ettim. Putin'in verdiği emirleri sorgular bir şekilde baktığını görmüştüm. Bunu da canlı yayında ifade ettim. Dolayısıyla bu görevden alma beni şaşırtmaz ama böyle bir dönemde görevden alır mı Putin? O da başka bir stratejik hata olur.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği hava sahasının Rus uçaklarına kapatılacağını duyurdu. Fransa, İspanya gibi ülkeler ayrıca yapmıştı bu duyuruyu. Avrupa Birliği'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar var. Hatta Rusya'nın yanında olduğu için Belarus'u da bu yaptırımların beklediği açıklandı. Rusya Merkez Bankası'yla tüm işlemler yasaklandı. En önemlisi Avrupa Birliği Komisyonu adına bir ilk yaşanıyor. Tarihlerinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edecekler. Avrupa'nın bu tavrına ne diyorsunuz? Böyle bir savaşa karşı net ve etkili tepkiler veriyorlar mı?
Şu anda başlayan tepkiler bunun artarak devam edeceğini gösteriyor. Çünkü Rusya'nın yaptığı bu saldırı Avrupa'nın göbeğinde Avrupa güvenlik mimarisine saldırı. Ben daha önce yazmış olduğum makalede de Türkiye için Ukrayna artı dünya için Ukrayna ne anlam ifade eder diye belirtmiştim. Burada süremiz az olduğu için Ukrayna düştüğü anda Avrupa düşer ve dolayısıyla bu güvenlik mimarisi sarsılıyor. Uluslararası sistem ve düzen sarsılıyor. Ve yaptırımların dozajının artacağını değerlendiriyorum.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi boğazlarımızı Rus gemilerine kapatmamızı istedi. Bu Lozan'da yapılan Boğazlar Anlaşması'na aykırı bir isim. Montreux'ün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Emekli amiraller canlı yayınlarda tekrar boy göstermeye başladı. Ukrayna'nın bu isteğini uluslararası hukuk açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi tabii Ankara Büyükelçisi haklı olarak bir şekilde Türkiye'den daha fazla yardım bekliyor. Ama bu açıklamaları yaptıran güç şu anda çünkü savaş karada devam ediyor. Denizle ilgili bir durum yok ve bu bir işgal veya savaş tanımı daha yeni yapıldı Dışişleri Bakanlığı'ndan. Ben ilk günden itibaren ifade ediyorum ama orada 19, 20, 21. maddeleri Türkiye işletecektir. Dolayısıyla burada işletmeye yönelik yani Ukrayna'nın çağrısı o günlerde anlamsızdı. Şu anda da hala ben anlamlı olduğunu düşünmüyorum ve geleceğe yönelik müttefik dediğimiz NATO güçlerinin Karadeniz'de varlığının tesisi anlamında dikkate almalıyız bu açıklamaları.
Evet hocam, sizin de bir aynı zamanda emekli asker olduğunuzu düşünürsek açıklamalarınız son derece önemli. Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın bölünmesine ses çıkarmayan Avrupa var. Bugün Ukrayna bölünemez diyor. Terör örgütlerine silah ve cephane yığınağı yapan Amerika Birleşik Devletleri bugün en çok konuşan ülke. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi burada tabii Müslümanlar ölmeyince biraz problemi ve Avrupa'nın göbeğinde olunca daha derinden hissediyorlar güvenlik mimarisi açısından. Tabii bu göçe de zaten Avrupa Birliği'nin aldığı tutuma bakarsanız bütün kapıları açıp kolaylaştırdılar. Yani daha önceden o duvarlarla olan Avrupa Birliği'nin sınırlarının aslında burada kolay bir refleksle açılabildiğini de görmüş olduk.
Orta Doğu'lu mültecileri içeri almayan Avrupa, Ukrayna halkına kapılarının sonuna kadar açık olduğunu duyurdu. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu bir çifte standart mı yoksa hatasından dönen bir Avrupa mı var?
Yok, hayır, orada hala çifte standart. Avrupa Birliği zaten bir Hristiyan kulübü. Artı Türkiye'yi de zaten hep öteki olarak gösterip kendi birlikteliklerini domine ediyorlar. Bizi aslında açık bir pazar olarak görüyorlar. Dolayısıyla şu anda bu dönemde Türkiye'nin hem NATO üyeliği hem Ukrayna ile ve Rusya ile ki Rusya şu anda hava sahasını Türkiye kapatmadı biliyorsunuz. Ve şu anda tek konuştuğu bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Putin'in. Dolayısıyla şu anda çok önemli bir görev düşüyor Türkiye'ye. O yüzden ben müzakerelerin de aslında İstanbul'da olması gerektiğini ilk günden itibaren ifade ediyorum. Artı Zelenski'nin Bartolomeos'a yönelik de dualarınızı eksik etmeyin cümleleri ve İstanbul talebi de beni doğrular mahiyette. Ve Türkiye'nin artan önemi ve bundan sonraki rolü de NATO'nun komuta kademesinde yer almak dahil ve bölgede bölgeler üstü güç olmaya yönelik bu krizden ne şekilde hem hasar almadan, çünkü mülteci akını bizi de etkileyecek, hem de gelecek perspektifli Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Afrika'daki değişime paralel, çünkü Afrika'da da biliyoruz ciddi bir Rus varlığı var. Bu alanlara yönelik yarın olası bir İran, olası Uzak Doğu'daki gelişmelere yönelik de Rusya'nın hamlelerini de değiştireceğini veya hamle yapıp yapamayacağıyla ilgili tereddütler ortaya çıkacağını da göz önüne alarak dış politika yürütmek zorundayız.
Hocam, öte yandan Joe Biden'ın Putin'e karşı net bir tavrı var. Biden siber saldırılara hazırız mesajını verdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da buna yönelik açıklamaları var. Rusya Devlet Başkanlığı'nın internet sitesine sürekli siber saldırılar düzenleniyor şeklinde. Bazı hacker toplulukları Ukrayna'ya saldırıyor. Meta şirketi de açıkladı. Ukrayna'nın önde gelen yetkilileri, politikacılar ve bir de gazeteci dahil olmak üzere Facebook kullanılmış 40 sahte hesap pasif hale getirildi. Gözler bir anda siber savaşa da çevrildi. Bu siber savaşta teknolojinin merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir etki yaratır?
Şimdi ABD'nin burada görece bir üstünlüğü var ama Rus hackerlar da dünya çapında meşhur.
Evet.
Antivirüs yazılımlarından şeye kadar bakacak olursanız. Tabii Rusya'nın harekatı başladığındaki elektronik harp tedbirlerini de ve siber savaşla ilgili tedbirleri de yeterli olsa şu anda bir irtibat kurulamazdı. Ukrayna'da devlet başkanı belki bakanlarıyla görüşemezdi. Dolayısıyla şu anda aslında bunun ya yetersiz ya da İngiliz siber güvenlik birlikleri etkili ya da işte Elon Musk bir link açacağım dedi. İşte bunların her biri ayrı bir case ama şu anda neticesinde irtibatın kopmadığı, internetin devam ettiği ve bundan sonraki süreçte de karşılıklı siber atakların, ki yeni nesil savaş bu. Şu anda topyekün konvansiyonel savaştan yeni nesil vekalet, proxy aktörlerden meskun mahallede muharebe dahil yeni nesil harbi izliyoruz ki bununla ilgili kitabımız da önümüzdeki ay, Nisan ayı içinde zaten piyasaya çıkacak.
Hocam, kitabım dediniz, sizinle böyle bir anımız var aslında. Ben bundan 4 yıl önce Kiev'de havaalanında sizin kitabınızda fotoğraf atmıştım size, hatırlıyor musunuz?
Hatırlıyorum. Benim kitap Rusça'ya da çevrildi
yani,
zaten.
Yani bu da enteresan bir yayın oldu böylelikle.
Rusça'ya da çevrildiği için yani dolayısıyla tabii Suriye'de olacakları önden bilmek ve İran'da olabilecekleri yazmak veya işte Türk dış politikasına ilişkin aydınlatıcı metinler sunmak biz akademisyenlerin görevi zaten. Teşekkür ederim.
Hocam, ben bir de şeyi merak ediyorum. Bu konudaki görüşünüzü. Ramazan Kadirov, Çeçen Başkan Ramazan Kadirov, ordusunu Rusya'ya destek olarak Ukrayna'ya yolladı. Buna ne diyorsunuz?
Kadirov sülalesi zaten Kremlin tandanslı bir sülale. Ama işte dün sosyal medyada görebildiğim kadarıyla zayiatları var. Tabii Cahar Dudayev, şimdi kimsenin bilmediği bir şeyi de ifade edeyim. Ebu Feyz Elçi Bey öldürüldüğünde o Kafkas Kartalı Bakü'deydi. Yani ondan sonra bir anda karşımıza Kafkas Kartalı olarak çıktı Cahar Dudayev. Yani bir önceki Çeçen liderden ve efsane liderden bahsediyorum. Dolayısıyla Kremlin'in eli her yerde.
Hocam, bütün bunlar yaşanırken bir yandan da ekonominin durumu merak konusu. Rus rublesi dolar karşısında %30, euro karşısında %40 değer kaybetti. Bunun faturasını Rusya nasıl öder?
İşte mülakatın başında ifade ettiğim gibi İknur, 30 yıl biriktirdiğini şu anda bir hafta içinde kaybediyor ve daha da kaybedecek. Yani bu büyük bir yıpratma savaşı ve ordu midesinin üstünde yürür bu savaşa. Yüz binlerce orada askeri tutarak, işte 1812'de Napolyon bu yüz binleri kaybetti Moskova'ya kadar gelerek ve kendi sonunu hazırladı. Keza Hitler bu sonu gene hep işte St. Petersburg'da, Stalingrad'da yaşananları biliyoruz. Dolayısıyla şu anda aynı oyuna kendi orijini Slav olan ve Rus olan bir toplumla beraber nasıl geldi Putin diye ben hala hayretler içerisindeyim. Çünkü çok büyük bir yıpratma savaşında çok büyük bir stratejik hata bu. Ve şu ana kadar da aslında bu kurgunun ta Gürcistan'dan itibaren geriye doğru hatta 2000'lerin başından itibaren 20 yıllık bir kurgu olduğunu bugün net bir fotoğraf olarak görebiliyorum.
Hocam aynı zamanda Rusya'nın büyük bir kuşatılma korkusu mu var? Yani dünyanın en büyük topraklarına sahip, belki de karşısında Napolyon'u görüyor, Hitler'i görüyor dediğiniz gibi. Yani onların korkusu ne sizce? Kuşatılma korkusu mu?
Şimdi dünya siyasetinde Rusya derslerinde hem Rusya'nın, Rusların çektiği belgeseller hem de işte Oliver Stone gibi önemli yönetmenlerin, batılı yönetmenlerin çektiği filmleri de izliyor ve izletiyoruz. Artık kitapları okuyor. Şimdi Romanov sülalesinden itibaren çar ve mistik ilişkisi toplumuyla Bolşevik devrimi olduğunda bile devam ediyor. Artı Gorbaçov büyük bir travma o 90'lı yılların başı ve bu mülakatlarında hep Putin bunu olmayabilir diye ifade ediyor ki zaten harekattan önceki konuşmaları da bir Rus çarı veya bir yeni SSCB arzusunu bütün dünyaya deklare etti ve bunun bedelini ödeyecekseniz dedi ve misliyle karşılık verilecektir dedi ve şimdi de nükleer tehditten bahsediyor. Dolayısıyla büyük Roma İmparatorluğu'nun 3. Roma İmparatoru şeklinde aslında 300 yıllık siyasi hedeflerine Çarış Ekaterina'dan itibaren sıcak denizlere ilerken ulaşmıştı. Dediğim gibi 1000 yıl sonra da yeniden bir Roma İmparatoru olma jeopolitik üstünlük avantajı kendisindeydi ama şu anda kutuplara yönelik araştırma faaliyetlerini finanse edebilecek mi? Sadece bunu Rus halkının fakirleşmesi olarak değil, Afrika'daki varlığını finanse edebilecek mi? Suriye'deki varlığını ne derece finanse edebilecek? Bundan sonra Orta Asya'da bu gönül bağını koparttığı Ukraynalılar orijiniydi. Diğer milletlerle olan ilişkisini ne şekilde tesis edecek? Yani bu çok büyük bir stratejik oyundu ve maalesef, bunu maalesef diye ifade edeyim. Çünkü Ukrayna halkı bedelini ödüyor bunun ve ciddi şeyler izliyoruz ve topyekün savaştan yeni nesil, son nesil bir savaşa ve aslında burada her çırpınışta, her adımında Putin'in daha da zorlanacağı ve tabii ki gücün ne kadarını kullanabileceğiyle ilgili de çünkü bir füzeyle ABD'nin uydularını bile uzayda vurabilen bir güçten bahsediyoruz. Yani tamamen de buradaki basit bir operasyon olarak başlayıp yüz binlerce askeri sevk ettiği Ukrayna olarak da oradaki kağıttan kaplan görüntü olarak da Rusya'yı değerlendirmemek gerekir. Yani Rusya çünkü çok büyük bir orduya sahip, etkili bir orduya sahip ve şu anda büyük bir travma yaşıyor diyebilirim.
Hocam çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık.
İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
Sağ olun hocam. Podcast dinle.